Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Medya terörizmi. Değerli dinleyiciler, Medya Terörizmi adlı dizi sohbetimizin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde uluslararası iletişim ve telekomünikasyon kurumlarının iletişim hakkına yaptıkları vurguyu konu edineceğiz. Uluslararası Telekomünikasyon Uydu Örgütü ITSO, geçmişte Intelsat adı ile tanınıyordu. Bu örgüt, 1946 yılında küresel uydu telekomünikasyon sisteminin oluşturulması için işe başladı. Uluslararası Telekomünikasyon Uydu Örgütü'nün esas sözleşmesinin ön sözünde şöyle yazılmaktadır. Bu kurum, devletler arası bir kurum olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu'nun 1721 sayılı kararnamesinin ilkeleri çerçevesinde kurulmuştur. Bu kararnamede uydular aracılığı ile telekomünikasyon hizmetlerinin hemen hiçbir ayrımcılık yapılmadan tüm milletlere sunulması ve uzayın tüm milletlerin çıkarları doğrultusunda kullanılmasına vurgu yapılmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Uluslararası Telekomünikasyon Uydu Örgütü'nün hedeflerinin hayata geçirilmesi için 2000 yılında Intelsat adlı ticari bir limited şirketinin kurulması belgesini onayladı. Bu belgenin 3. maddesinin B fıkrasına göre bu şirketin görevleri ve temel hedefleri arasında küresel iletişim hasıllarının korunması ve genişletilmesi, müşterilere doğrudan hizmetler verilmesi ve ülkelerin Intelsat'ın imkanlarından ayrımcılığa maruz kalmadan yararlanmasına değinebiliriz. İran ise 1984 yılından beri Uluslararası Telekomünikasyon Uydu Örgütü Intelsat'a üye olmuştur. Uluslararası ilişkiler ve telekomünikasyon alanındaki bir diğer küresel kurum da Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'dir. Bu birlik, Uluslararası Telegraf Birliği ve Telsiz Birliği'nin 1932 yılında birleşmesiyle kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de ise Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği arasında Atlantic City Konferansı'nda yeni konvansiyon imzalandı. Bu konvansiyonda imzalanan belge 1949'dan beri zorunlu olarak uygulanmaya başlandı. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği mevcut konvansiyonu da 1992 yılından beri kesinleşmiş ve zorunlu olarak uygulanmaya başlamıştır. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kamu ve özel üyelerden oluşmaktadır. Bu açıdan bu birlik, Birleşmiş Milletler'in alt uzmanlık kollarından eşsiz bir konumdadır. Hali hazırda bu birlik, 193 ülkeden ve 700'ü aşkın özel ve eğitim kurumundan oluşmaktadır. Bu birliğin merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde, ancak dünyanın farklı noktalarında 12 bölgesel büroya da sahiptir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin ana hedeflerini şöyle sıralayabiliriz. her türlü iletişim imkanlarından en iyi ve en akılcı şekilde yararlanması için üyeler arasında küresel işbirliğinin korunması ve geliştirilmesi. İletişim alanında gelişmekte olan ülkelere teknik yardımda bulunulması ve teşvik edilmeleri. Tüm insanların yararlanması için modern iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının arttırılması. Küresel arenada iletişim ve telekomünikasyonun geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve geliştirilmesi. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği kendi hedeflerine varmak için belli başlı misyonları da yerine getirmektedir. Bunları da şöyle sıralayabiliriz. Telsiz, iletişim frekanslarının uzay hizmetleri için dağıtılması ve uyduların yerleşmesi açısından yerkürenin yörüngelerinin değişmeyen durumlarının tescil edilmesi. Farklı ülkelerin istasyonları arasında televizyon ve radyo dalgalarının karışmaması için koordinasyon faaliyetleri yürütmesi ve iletişim hizmetleri için telsiz frekansların en iyi şekilde kullanılmasına zemin hazırlanması. İletişim araçları özellikle de uzayda kullanılan araçlar ve donanımların gelişmesi doğrultusundaki çabaları koordineli olarak yürütmesi ve bu araçları en iyi şekilde kullanılmasını sağlaması. İletişim hakkındaki araştırmaların yapılması, kurallarının belirlenmesi, kararnamelerin onaylanması, tavsiye mektuplarının hazırlanması, bilgilerin toplanması ve yayınlanması. İletişim hakkı yeni yeni uluslararası iletişim ve telekomünikasyon hukuku alanında kullanılmaya başlamıştır. Bu kavram ifade özgürlüğü ve bilgi özgürlüğünün verilen halidir. Bilgilerin özgürlüğü ve bilgi dolaşımı serbestliği, insanın derebeylik döneminden günümüz iletişim çağına kadar evrilmesinin doğal süreci sonucunda tarımcılık ve endüstriyel devrimlerin ardından elde edilmiştir. İletişim çağı aslında sanayi devriminin meyvesi sayılabilir. Aslında sanayinin gelişmesi iletişim kültürünü de yaymıştır. İletişim hakları yoksul ve zengin ülkeler arasındaki sınıf farkının dikkate alınmasından kaynaklanmıştır. Başka bir ifadeyle iletişim ve hukuka dikkat edilmesi farkındalık alanındaki çatlakların doldurulması demektir.
Bu 80 yılında UNESCO Uluslararası Komisyonu şöyle bir tavsiyede bulundu. Demokratik toplumun iletişim hususundaki ihtiyaçları, bilgilendirilme hakkı, özel hayata saygı duyulma hakkı ve kamu iletişim alanlarına katılma hakkı gibi özel hakların hazırlanması ile sağlanmalıdır. Bu hakların hepsi iletişim haklarının yeni düşüncesinin çerçevesini oluşturmaktadır. Bu tavsiyenin ardından ise UNESCO çalışma grupları 11 ve 12 Eylül 1980 Ottawa'daki toplantılarında iletişim hakkı ile ilgili belli tanım yaptılar. Bu tanıma göre iletişim temel toplumsal bir süreçtir. Bu imkan sayesinde kişiler ve topluluklar bilgi ve düşünce takasında ve taatisinde bulunabilirler. İletişim hakkı insanlığın temel bir ihtiyacı ve toplumsal yapının temelini oluşturmaktadır. İletişim hakkı bireylerin ve toplulukların eşit bir şekilde sahip olması gereken bir haktır. Bu tanımda iletişim hakkının iki temel boyutu yani bilgi paylaşımı ve inançlardaki özgürlükler ele alınmıştır. İletişim özgürlüğü Birleşmiş Milletler'in Medeni ve Siyasi Hukuk Sözleşmesi'nin 19. maddesinde kabul edilen bir haktır. İran İslam Cumhuriyeti Anayasası da temel özgürlükler ve hakları tanımış ve 24. maddesine göre basın ve yayın kuruluşlarının İslami temellere ve genel hukuka ters düşmeyecek bir şekilde özgürce fikir paylaşabileceklerini kabul etmiştir. Artık medyaların ve iletişimin küreselleştiği bir ortamda, bölgesel ve küresel düzeyde bu konuya ilişkin kavramların da yeniden tanımlanması zarureti doğmuştur.
Bu yeniden tanımlamanın hedefi ise özgür bilgi akışı yolundaki engellerin kaldırılması, küresel iletişim sürecinde kusurların giderilmesi ve büyük güçlerin küresel ilişkiler ve iletişimi kötüye kullanmasının engellenmesidir. İranlı iletişim bilimleri araştırmacısı ve teorisyen Dr. Mutemid Nejad bu hususta şöyle düşünüyor. Heterojenliğin serbest bilgi dolaşımı sürecinde engeller oluşturmasından dolayı artık iletişiminde küreselleşmesinin ve genel küresel hukukun etkisi altında kalmasından dolayı geçmişe göre daha fazla ortak hukuklar yaratmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Görünen o ki iletişim alanında kapsamlı ve düzenli hukukun hazırlanması ve geliştirilmesiyle küresel medya çalışmaları ve iletişim faaliyetleri de daha rahat bir şekilde denetlenebilir. Böyle olmazsa büyük güçler medya ve küresel iletişim imkanlarını kötüye kullanmaya artan hızla devam edecekler. Uluslararası iletişim hukuku, medyalarının küreselleşmesinin olumlu yönlerinden yararlanmasını teşvik edebilir. Yeni mevcut küresel koşullar altında iletişim ve bilgilendirme alanındaki yeni teknolojilerin meydana gelmesi ve sınırların iyice aşılması ile artık tüm ülkeler uluslararası iletişim örgütleri çerçevesinde yeni anlaşmalara varmak zorundadırlar. Uyduların ve iletişim imkanlarının kullanılması alanındaki uluslararası uygulanması zorunlu olan kurallar ve hukukun önemi göz ardı edilemez. Çünkü günümüzde uluslararası iletişim hakları arasında en temel ilkeler bile batılı ülkeler, özellikle de Amerika tarafından ihlal edilmektedir. Bu ihlal edilen ilkelerden biri de iletişim imkanlarından ayrımcılık yapılmadan yararlanılmasına izin verilmesidir. Bu ilke Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1721 sayılı kararına, Uluslararası Telekomünikasyon Uydu Örgütü ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin esas sözleşmelerinde, UNESCO kararnamelerinde, Medeni ve Siyasi Hakları Sözleşmesi'nde vurgu yapılan bir ilkedir. Ancak Amerika gibi ülkeler iletişim teknolojileri ve uydu yayını alanındaki imkanlarını kötüye kullanarak bu araçları diğer ülkelere baskı malzemesi ve aracı yapmıştır. Onlar bir yandan bağımsız ülkeleri uydu yayınlarından mahrum bırakarak, diğer yandan bu yayın imkanlarını Batı ülkeleri çıkarları yönünde hareket eden terör gruplarına sunmak istiyorlar. Bu da medya terörizminin tam bir örneğidir. Değerli dinleyiciler, Medya Terörizmi isimli dizi sohbetimizin ikinci bölümünün de sonuna geldik. Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.